Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Sizlerle Hazreti Musa Aleyhisselam hayatı hakkında başladığımız yolculuğa devam ediyoruz. Hazreti Musa hatırlayacağınız üzere Ulul Azm peygamberlerdendi ve hayatı çilelerle başladı. Musa Aleyhisselam'ın doğar doğmaz işte Firavun'un sarayında başlayan hayatı, daha sonra bir Mısırlıyı öldürmesiyle Mısır şehrini terk etmesine yol açtı. Çünkü Firavun büyük bir hazırlık yapmış, onu yakalatıp cezalandıracaktı. Uzun süre çöllerde aç susuz yolculuk yaptıktan sonra Medyen mıntıkasına varmış. Orada iki hanıma yardımcı olarak onların hayvanlarının sulanmasını sağlamıştı. Bunların vasıtasıyla da Hazreti Şuayb Aleyhisselam'la tanışıp orada 10 yıl ona hizmet etmişti, yardımcı olmuştu. Daha sonra Hazreti Şuayb vaat ettiği üzere kızlarından birisini nikahlayarak çeyiz olmak üzere de Hazreti Musa'nın güttüğü hayvanları kendisine teslim etmişti ve Hazreti Musa Mısır'a doğru dönüş yolculuğuna başlamıştı. Tur Dağı'nda geceliğin soğukta bir mağaraya sığınmışlar. Hamile hanımının ihtiyacını temin etmek üzere bir ateş, tanıdık bir insan, bir yardımcı aradığı bir esnada uzaktan bir ışık görmüştü. Oraya yaklaştığında da bir çanının arkasından Allah-u Teala kendisine hitap ederek Tuva Vadisi'nde olduğunu söylemişti. Ayakkabılarını çıkar demişti. Ve orada ilk vahyi kendisine vermişti. Böylece o Allah-u Teala ile konuşan Kelimullah vasfına sahip bir peygamber olmuştu. Bu konuşma esnasında Tuva Vadisi'nde elindekinin ne olduğunu sormuştu Allah-u Teala ve onu yere atmasını söylemişti. Musa Aleyhisselam da elindekinin asa olduğunu, onunla hayvanlarına dallardan yaprak çırptığını vesaire anlatmıştı, ona dayandığını söylemişti. O asayı yere attığında da birden yılana dönüştüğünü görünce büyük bir endişeye kapılmıştı. Bu aslında Hazreti Musa'ya verilmiş olan ilk mucizeydi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasıyla bu imtihanı diyelim, aslında pek çok hikmeti içinde barındırıyordu. Geçen programımızda bunları da kısaca dile getirmiştik. Şimdi bu mükalemenin, bu konuşmanın, Allah-u Teala ile görüşmenin devamı niteliğinde olan hadisata bakalım. Hazreti Musa'ya Allah-u Teala sağ elindeki nedir diye sordu ve asasını anlatmıştı. Bunun ikinci aşaması ikinci bir mucizeye delalet ediyor. Elini koltuğunun altına sok ki bir başka mucize olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim buyruğuyla Hazreti Musa bu sefer kendi elini göğsüne veya koltuğunun altına soktu. Oradan çıkardığında her türlü illet ve hastalıklardan uzak bir şekilde bir güneş gibi bembeyaz bir hale geldi. Hazreti Musa bunu görünce adeta şok oldu. Ne yapacağını bilmez hale geldi. Elinin böyle parmak olmasından sana ve başkalarına bir korku gelirse elini tekrar koynuna sok. Böylece yine evvelki şekline gelir buyuruldu. Bu şekilde Hazreti Musa'ya yedi beyla, yani bembeyaz parlak bir el mucizesi verilmiş oldu. Bu iki mucizeyle Allah-u Teala onu teyit ettikten sonra, güçlendikten sonra vazifesini açıkladı. Şimdi sen bu iki mucizeyle birlikte Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbinin ayetlerini, delillerini göstermek üzere, Allah'a davet etmek üzere vazifelendirildin. Çünkü Firavun ve kavmi yoldan çıkmışlardır diyerek Allah-u Teala ona peygamberlik vazifesinin yolunu çizdi. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'deki ayetler daha çok Kasas suresi ve Taha suresinde geçiyor. Taha suresindeki ifade de şöyle: Firavun'a git çünkü o iyice azdı. Çünkü daha önceki programlarda da geçtiği üzere Firavun hem ilahlık iddiasında bulunacak, halkını putlarla birlikte kendisine ibadet edilmeye davet edecek şekilde azgınlaşmış, hem de gerek İsrailoğullarına gerekse kendi halkına despot bir şekilde zulmeden büyük bir cebbar, büyük bir diktatör olmuştu. Fakat Hazreti Musa'nın bir tereddüdü vardı. O daha önce Mısır'dan çıkarken Firavun'un kendisini öldürtmek üzere bir emir yayınladığını duymuştu. O emir sebebiyle kendisinin de tekrar döndüğü zaman cezalandırılacağını ve belki öldürüleceğini düşünüyordu. Bu yüzden de o tereddüdünü Allah-u Teala'ya izhar etti, açıkladı. Kasas suresinin 33. ayet-i kerimesi şöyle: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum, dedi. Burada Hazreti Musa'nın ben onlardan birini öldürmüştüm ifadesi aslında tasarlayarak, kastederek, öldürme niyetiyle saldırmadığı halde netice itibariyle bir müdahalesinin, bir tokadının diyelim, onun ölmesine sebep olmasıyla sonuçta bir ölüm vuku olmuştu. Bu da kendi eliyle gerçekleştiği için bu öldürmeyi sahiplendi. Fakat aslında bu kasten öldürme demek değildi. Zaten Firavun'un bu işe celallenmesinin, Hazreti Musa hakkında idam fermanı çıkartmasının sebebi de öldürmeden ziyade Mısırlı halkın, yerli halkın dokunulmazlığına müdahale etmesiydi. Yani İsrailoğullarından, Yahudilerden birisi ölmüş olsaydı belki böyle bir karar çıkmazdı. Fakat bir İsrailoğlunun Mısırlı birisine saldırması demek, onun oradaki iktidarı tanımaması manasına geliyordu. Bu yüzden de Firavun bunu büyük bir güçle, büyük bir zorbalıkla bastırmalıydı ki bu bir ilk adım olup isyana sebep olmasın. Çünkü Mısırlılar bütün imkanlarını İsrailoğullarını zorla, baskıyla, çalıştırmakla, ölümle, tehdit etmekle ayakta duruyorlardı. İktidarlarını bu şekilde sağlam almışlardı. Dokunulmazlığı Hazreti Musa'nın velev ki istemeyerek, velev ki farkında olmadan delmiş olması ise affedilmez bir şeydi. Çünkü bu adeta iktidarı sarsan ilk taş gibiydi. Fakat yine daha önce ifade ettiğimiz bir mesele daha vardı. Hazreti Musa'nın dilinde hafif bir pelteklik vardı. Bu peltekliğin sebebi de hatırlayacağınız üzere doğduğu esnada Firavun'un sakalını çekiştirmiş, acıtmıştı vücudunu. O da cezalandırmak istemişti. Fakat gerek Asiye validemiz gerekse diğer insanların müdahalesiyle bu da bebek ne yaptığını bilmez. İstersen bir ateş koyalım önüne, köz koyalım, onu mu seçecek diye imtihan etmişlerdi. O esnada da Hazreti Musa aslında parlak olan şeye elini etmişken Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla közü almış ve ağzına atmıştı. İşte bu pelteklik de ta o zamandan beri, çocukluğundan beri ağzında duruyordu. Dolayısıyla Allah-u Teala kendisini Firavun'a gönderdiğinde bu peltekliğini de dile getirdi. Ya Rabbi, dedi, Harun'un, abim Harun'un dili benden daha fasihtir. Tutukluk yapmıyor. Sen Firavun'la mücadelemizde, onunla konuşmamızda kardeşim, ağabeyim Harun'u da bana yardımcı kıl dedi. Allah-u Teala da buna izin verdi. Kasas suresinin 34. ayet-i kerimesi de şöyle: kardeşim Harun'un dili benimkinden daha fasihtir. Onu da beni tasdik eden bir yardımcı olarak beraberimde gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Devamındaki ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurdu: seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz, yani mucize ve yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Bu manada Allah-u Teala Hazreti Musa ve Harun'u kendi nusretiyle, yardımıyla desteklemişti. Ve netice itibariyle yerinde hareket ettiklerinde Allah'ın emrine göre mücadele ve tebliğde bulunduklarında üstün gelecek olanların da kendileri olduğunu onlara belirtmişti daha işin başında. Bu Allah'ın aslında bütün peygamberlere nusretini göndereceğini, yardımını göndereceğini gösteriyor. Peygamber Efendimiz de tek başına Mekke'de insanları Allah'a davet etmeye başladığında Allah ona da bu işin neticesini, nusret ve fethinin er geç geleceğini, kendisini yardımsız bırakmayacağını, destek olacağını, kafirlerin her türlü hile ve tuzaklarına karşı onun can güvenliğini koruyacağını bildirmişti. Burada da Hazreti Musa'ya siz ve sizi tabi olan kimseleri üstün getireceğiz buyurarak er veya geç mümin, muvahhid insanların toplumdaki itibarlarının tekrar yükseleceğini, çünkü izzetin, üstünlüğün Allah tarafından verileceğini bildirmektedir. Bu aslında bütün insanlar için, bütün müminler için büyük bir müjdedir. Elbette iman yolu, tevhid yolu, tebliğ yolu bir takım çilelerle, bir takım sıkıntılarla doludur. Ama bu çileleri göğüsleyen, bunlara sabreden, bu işin hakkını veren insanlar er veya geç hem bu dünyada hem de öbür dünyada aziz olacaklardır. Bu da Allah'ın büyük bir ihsanıdır. Hazreti Musa aleyhisselam bu büyük vazifeyi yüklendiği esnada Allah-u Teala'ya işini kolaylaştırması için, dilindeki peltekliğin, tutukluğun açılması için, sıkıntılara uğradığında kalbinin inşirah bulması için, genişlemesi, yapılan sıkıntıları, meşakkatleri, musibetleri, başına gelecek zulümleri, işkenceleri kabullenebilmesi için, altından kalkabilmesi için yardım ve destek istedi. Bu da bize şunu gösteriyor: herkes iman için, İslam için bir gayrete giriyorsa, bir faaliyete, besmele çekiyorsa öncelikle Allah'ın yardımını talep etmelidir. Bu ayet-i kerimeler Hazreti Musa'nın dilinden aslında Allah'a nasıl yalvarılması gerektiğini de gösteriyor. Kale Rabbişrahli sadri ve yestirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli vec'alli veziran min ehli Harun'a ehi. Rabbim, yüreğime genişlik ver, İşimi kolaylaştır, dilimden şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de vezir, yani yardımcı ver. Kardeşim Harun'u, onunla beni kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok zikredelim. şüphesiz sen bizi görmektesin dedi. Allah Musa'nın bu ilticasını kabul ederek ey Musa istediğin sana verildi dedi. Bu duada madde madde gidecek olursak sadrının inşirah bulmasını, göğsünün genişlemesini, ruhunun huzura ermesini istiyor Hazreti Musa. Demek ki bir insanın yaptığı işle ilgili kalbinde inşirah bulması, manen o işi sevmesi, tatmin olması, o işi kabullenmesi çok önemli. Aşağı yukarı her akşam Amener Resulü'de de Peygamber Efendimizin vahyedeceği prensiplere, Allah'ın dinine önce kendisinin iman ettiği vurgulanıyor. Amener Resulü bime unzile ileyhi min rabbihi. Peygamber Rabbinden kendilerine indirilenlerin hepsine iman etti. Bu çok önemli bir prensip. Burada Allah-u Teala Hazreti Musa'yı adeta ateşten bir çemberin içine atacağını, Firavun ve ordusunun, büyük ordularının, büyük tezgahının içinde, değirmeninde öğütülmek üzere adeta gönderiyor. Bu kadar büyük bir mücadeleye büyük bir inşirah, kalbi genişlik gerekiyor. Ufak tefek meselelere takılmamak, ayağına takılacak çembelere, dikenlere aldırmamak gerekiyor. Bu yüzden bu yükü taşıyabilmek için kalpte büyük bir genişlik, iman genişliği olması gerekiyor. Sabır genişliği olması gerekiyor. Derin bir nefes alarak adeta böyle uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkmak gerekiyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'in ifadelerine baktığımız zaman iman kalbi genişleten bir prensip. Hazreti Musa Allah-u Teala'dan kalbini genişletmesini isterken aynı zamanda kalbinin bütün hücrelerine imanın yerleşmesini de talep ediyor. Çünkü imandan mahrum insanların aynı bir daha tırmanırken göğsün daralması gibi sıkıldığını, bunaldığını yaşarken zorlandığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki iman kalbe girip yerleşince orada inşirah buluyor kalp. Bu inşirah meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de geçerli. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e verdiği nimetleri anlatırken ona da elem neşrah leke sadrak. Biz sadrındaki göğsünü yarıp genişletmedik mi? O halde inşirah denilen kalp genişliği olup bitene çok fazla takılmamak bu başlı başına Allah'ın ihsanı. Belki imanın kalbe yerleşmesi, belki kaderin kabullenilmesiyle ilgili bir gerçek ama nihai olarak bu Allah'ın özel bir lütfu. Kalbi geniş olan, yüreği daralmayan insan büyük hizmetlere, insanlarla ilgili büyük tebliğ faaliyetlerine girişebilir. Aksi halde o insan ilk karşılaştığı badirelerde zaten kalbi sıkışıkken hizmetten de, tebliğden de, mücadeleden de uzak durur. Bu da büyük bir nasipsizlik demek ki. Hazreti Musa'nın duasına devam edeceğiz. Şimdi çok kısa bir ara verelim. İkinci bölümde yine birlikte olacağız inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, Şebnem Kuşağı programının ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Hazreti Musa'nın duasını anlatıyorduk. İlk önce Allah'tan inşirah, sadrına, göğsüne genişlik istemişti. İkincisi de işini kolaylaştırmasını dilemişti. Ve yessirli emri. Gerçekten bir işin kolaylaşması ve zorlaşması çok mühim. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca kolay olanı seçmiştir. Hazreti Ayşe diyor ki radıyallahu anha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haram veya günah olmadığı müddetçe her işin kolayını tercih ederdi. Yine bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Demek ki dini kolaylaştırmak lazım. İnsanların anlayacağı şekilde, yaşayacağı şekilde dini kolaylaştırmak lazım. Allah'tan da kolaylık dilemek lazım. Her ne kadar her zorlukla beraber bir kolaylık olsa da bütün işlerimizi, dini hayatımızı, ailemizi, ailemizle ilgili işlerimizi, ticaretimizi, gündelik hayatımızı, her şeyin kolayını tercih etmemiz, bunu kolaylaştırması için de Allah'tan niyazda bulunmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bize bunu da öğretiyor. Yine Peygamber Efendimizin lisanından sallallahu aleyhi ve sellem, hac ve umre ibadetleri yaparken, Allah'ım ben hacca niyetlendim, bunu bana kolaylaştır ve kabul buyur. Ya Rabbi ben umre yapmaya niyet ettim, bunu bana kolaylaştır ve kabul buyur diye dua etmemizi istiyor Peygamber Efendimiz. Demek ki ibadetlerin de, bilhassa hac ve umre gibi meşakkat dolu ibadetlerin de bir takım zorlukları var. Ve Allah'tan bu ibadeti kolaylaştırmasını istemek de sünnet. Yine Kur'an-ı Kerim'in tününe baktığımız zaman Hazreti Musa'nın bu duası da Allah'ın tebliğ vazifesi için kolaylık istemenin de gerektiğini gösteriyor. Tebliğ zor, meşakkatli, insanın tahammül edemeyeceği bir vazife. İnsanın sınırının, sabır sınırının zorlandığı bir hadise. İşte böyle bir hadisede yanlış yapmamak için, ayağın kaymaması için, dilin sürçmemesi, insanların gönüllerinin incitilmemesi için Allah'tan gönül genişliğiyle beraber işlerin kolaylaştırılması istenmiş. Osmanlı geleneğinde de daha Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken Sıbyan Mektebi'ndeki çocuklar ilk harfleri öğrenmeden önce Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır diyerek başlangıç yapıyorlardı. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma ve bu işi, başladığım şu hayırlı işi tamamlamayı, hayırla tamamlamayı bana nasip eyle diye dua ediyordu. Aslında bizim kültürümüz Kur'an'la yoğrulmuş, hadis-i şeriflerle yoğrulmuş bir medeniyet. Zamanla alışkanlık ve adet haline gelse de kökenlerine indiğimiz zaman pek çok geleneğimizin, alışkanlığımızın kökü Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatine veya bir hadis-i şerife ulaşıyor. Devamına bakalım o duanın. Vahlul ukdeten min lisani. Burada Hazreti Musa'nın şahsi bir duası gibi görünüyor. Yani dilindeki tutukluğun, peltekliğin çözülmesi, aşılması talebi var. Fakat bu aynı zamanda dini diliyle tebliğ etmeye çalışan herkesin sık sık tekrar etmesi gereken bir dua. Çünkü gerçekten Allah insanın dilindeki ukdeyi, düğümü çözmezse, o dile fesahat, belagat vermezse hiç kimse gerektiği gibi konuşamaz. Ve gerektiği gibi konuşamayan, yerinde söz söyleyemeyen, sözünü insanların anlayacağı şekilde söyleyemeyen bir insan da tebliğ yapamaz. Elbette söz her şey demek değil. Bir insanın duruşu, oturuşu, kalkışı, hayatı, anlayışı, yaşayışı başı başına bir yaşayış tebliğidir. Fiili bir tebliğ çeşididir. Ama gün gelir ki insan yaşadığı, bizzat günlük hayatına yansıttığı bu değerleri başka birisine de anlatmak ihtiyacı duyar. İşte burada da insanın tutukluk yapmaması, bu güzel dini en güzel şekilde ifade edebilmesi de çok önemli. Bu manada insanın dilinin çözülmesi büyük bir fesahatla, belagatla dinin icabına, gereğine göre konuşması, dinin güzelliklerini yansıtabilmesi çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Bilhassa peygamberler için. Zaten Hazreti Musa'nın hemen peşindeki ifadesi de dilindeki ukdenin, düğümün çözülmesinin sebebini anlatıyor. Yefkahu kavli. Dilim çözülsün ki insanlar sözümü anlasınlar, ne demek istediğimi anlasınlar. Bu mefhum muhalifiyle, yani tersinden bir bakışla Hazreti Musa'nın konuşurken insanlara sözünü, meramını anlatmakta o güne kadar zorlandığını da ifade ediyor. Demek ki bir peygamberin tebliğe taalluk eden, tebliğ ile alakalı böyle bir zaafının da olmaması gerekiyor. Yani ne dediğinin net olması, anlaşılır olması, insanların onu dinlediğinde ya bu ne dedi ki dememeleri gerekiyor. Ve karşısındaki düşmanın, Allah'ın düşmanı olan Firavun ve ordusunun büyüklüğünü, kendisinin bunun karşısındaki zayıflığını hissedince Hazreti Musa bir yardımcı istiyor Allah-u Teala'dan. Bana diyor kardeşim Harun'u da yardımcı kıl, biz beraber gidelim. Beni bu işimde Harun'u da vererek, onu ortak kılarak güçlendir diyor. Demek ki burada Allah-u Teala'dan kardeşi Harun'un da hem bedeni olarak takviyesi, hem dil olarak yanında bulunmasını istemekle beraber, bir de işimde ortak kıl derken ona nübüvvet, peygamberlik verilmesini de talep ediyor. Bir insan kendi iradesiyle, kendi seçimiyle peygamber olamaz. Allah insanı yaşadığı muhit içinde bir takım özellikleri sebebiyle, ki peygamberlerin ehli sünnet akaidinin kabul ettiği 5 temel esası vardır. 5 ortak özelliği vardır. Bunlar hepinizin bildiği sıdık, emanet, fetanet, ismet ve tebliğdir. Yani doğruluk, güvenilir olmak, zeki olmak, günahsız, hatalardan uzak olmak ve tebliğ vazifesini gereği gibi ne eksilterek ne de ziyadeleştirerek Allah nasıl vermişse o şekilde yerine getirmek demektir. Bütün peygamberler Allah'ın göndermiş olduğu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar bütün peygamberler bu 5 temel esası bünyesinde barındırırlar. Hepsinin ortak özelliği bu 5 temel esastır. Bunlardan birisi eksikse o peygamberlik vazifesini gereği gibi yerine getiremez. Dolayısıyla Hazreti Musa da burada nübüvvetin Allah tarafından verildiğinin şuurunda ve ya Rabbi diyor, sen kardeşim Harun'u da peygamberlikle vazifelendir, bana beden olarak, dil olarak yardım ettiği gibi nübüvvet vazifesinde de yardımcı olsun. Bu Kur'an-ı Kerim'de tekrarı olmayan bir şey. Yani bir insanın başka bir insan için nübüvvet istemesi Kur'an-ı Kerim'de yok. Sadece Hazreti İbrahim kendi soyundan da bir takım seçkin insanların gelmesine niyaz ediyor. Fakat ya Rabbi onları peygamber kıl diyerek özel olarak dua etmiyor. Bir son peygamberle ilgili bir talebi var. Ya Rabbi diyor, benim neslimden işte Kur'an-ı Kerim okuyan, insanları tezkiye eden bir peygamber gönder. Ahir zaman nebisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederek Allah-u Teala da o özellikleri, Hazreti İbrahim'in saymış olduğu özellikleri taşıyan bir peygamber gönderdiğini, bu peygamberlerin özelliklerinin de Hazreti İbrahim'in duasında zikredilen özellikler olduğunu Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde bildiriyor. O halde Allah zaman zaman peygamberlerine böyle bir ilham kalbine doğurmuş ve o duaya büründüğünde de o ilham o duayı gerekçe kabul ederek o nimeti nasip etmiş. Burada da Hazreti Musa'nın talebiyle Allah-u Teala onun duasına muvafık bir şekilde, uygun bir şekilde kardeşi Harun'u da nübüvvetle vazifelendiriyor. Burada Hazreti Musa'nın Harun'u peygamber olarak veya bu işinde kendisine yardımcı olarak istemesinin bir sebebi de böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok zikredelim. Bu yani bol bol şükür, bol bol tesbih de aslında nimetin bir gereği. Yani Hazreti Musa, beni peygamber seçtin, ben zikredeceğim, tesbih edeceğim, bunları bol bol yapacağım. Ama eğer kardeşim Harun da benimle ortak olursa, bana yardımcı olursa, beraberce daha çok zikredebiliriz. Zikre daha çok vakit ayırabiliriz veya nimetinin çokluğunu daha çok idrak ederek, daha çok farkında olarak seni elimizden geldiği kadar yapabileceğimizin en iyisiyle zikretmeye, tesbih etmeye çalışırız diyor. Bu da adeta Allah-u Teala'ya verilmiş bir ahit. Ya Rabbi, biz bize verdiğin bu nimetlerle seni daha fazla zikretmeye çalışacağız diyerek. Nihayet Allah-u Teala Hazreti Musa'nın bütün bu isteklerini kabul ettiğini ve istediğin her şey sana verildi diye bunun beyan edildiğinde Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Gerçekten Allah Hazreti Musa'nın gönlüne inşirah vermiş. Firavun'un sarayına gittiğinde, ki birazdan gelecek, onunla kıyasıya mücadele etmiş. Ona güzel sözlerle yaklaşarak İslam'ı, Allah'a teslim olmanın gereğini anlatmış. Yine işini kolay kılmış, çok büyük bir zorlukla, meşakkatle karşılaşmadan oradan İsrailoğullarını kurtarmış. Dilindeki bağı çözmüş ve insanlar onun dininin fesahatine, konuştuğu sözlerin, hutbelerin belagatine hayran olmuş. Senden daha belli konuşan, daha güzel yerli yerince konuşan bir insan daha var mıdır diyerek Hazreti Musa'ya sormaya başlamışlardı. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in bundan sonraki ayetlerinde görüyoruz ki Allah-u Teala Harun'u da Hazreti Musa'ya yardımcı bir peygamber olarak vazifelendirmiş. Bu şekilde adeta bütün talepleri yerine getirdikten sonra artık Hazreti Musa'nın önünde tek bir yol kalır. O ailesiyle birlikte Mısır'a gidecek. Orada Firavun'la büyük bir tebliğ ve tevhid mücadelesine girecek. Bu şekilde Hazreti Musa dualarını, isteklerini dile getirdikten sonra ayet-i kerimelerde Allah'ın daha doğduğu andan itibaren Hazreti Musa'ya vermiş olduğu nimetler hatırlatılıyor. Şöyle ki, andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi annene şöyle vahyetmiştik: Musa'yı sandığa koy, sonra onu denize, Nil nehrine bırak, deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, sevilmen ve nezaretimde yetiştirilmen için üzerine benden bir muhabbet koydum. Ta Taha suresi 37 ila 39. ayetler. Hani kız kardeşin gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri vermiştik. Ve birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye imtihandan geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre bu makama geldin ey Musa. Taha suresi 40. ayetler. Görüldüğü üzere burada ta doğum anından itibaren ölümden kurtulması, Firavun'un sarayında güven içinde büyümesi, öz annesinin ona süt annesi gibi çağrılması, ücretle vazifelendirilmesi, daha sonra birisinin ölümüne sebep olmakla korku içinde Mısır'dan ayrılması, Medyen'de yine güven içinde Allah'ın koruması altında yaşaması anlatılıyor. Nihai olarak da artık nübüvvetin büyük bir nimet olduğu hatırlatılıyor ve Allah-u Teala emri tekrar ediyor. Seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün, zikrimden uzak kalmayın, Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Allah'ın peygamber gönderdiği kavimlere baktığımız zaman, eğer hidayet ışığının nuru sönmüşse, artık Allah'a götürecek bir ışık, bir rehber kalmamışsa, bir hidayet esası, kitabı veya sayfası kalmamışsa, hakikat kırıntılarına insanlar muhtaç kalmışsa, bu durumda Allah bir peygamber vazifelendiriyor ve o vazifeyi yerine getirmesi için de o peygamberlerini teyidi ilahi ile, büyük bir destek ile görevlendiriyor, destekliyor. Burada da Hazreti Musa'yı artık azgın olan, yoldan çıkmış, ne yaptığı belli olmayan, hiçbir sınır tanımayan bir cebbar hükümdara, zorba hükümdara vazifelendiriyor. Onunla giderken yanına kardeşi Harun'u ayetlerini yani mucizelerini veriyor ve bu zalim hükümdarın karşısında da zikirden uzak kalınmamasını tavsiye ediyor. Çünkü Allah'ı zikretmek Allah'ı yanında hissetmektir. Allah'ı yanında hisseden, Allah'ı devamlı zikreden, kalbindeki inşirahın yanı sıra karşılaşacağı her türlü zorluğa meydan okuyabilir. Allah'la beraber olan bütün varlıklara, bütün dünyaya meydan okuyabilir. Allah'tan uzak olan ise kendi iç dünyasında bile boğulup gider. O yüzden zikir halinin devamı, tesbihat başlı başına büyük bir nimettir. Fakat burada insanın da iradi olarak bu nimetin kadrini bilmesi, yani zikretmesi, zikre devam etmesi çok önemli. Zikir başlı başına kalbin merkezi, canlanması, insanın, müminin kalbi eğitimden geçmesi için zikirle yıkanması şart. Kalpler çünkü ancak Allah'ın zikriyle itminana, inşiraha erer. Huzura, mutluluğa erer. Sadece Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur. İbadetlerin layıkıyla yerine gelmesi de yine zikre bağlıdır. Allah'tan gafil olmamaya bağlıdır. Çünkü günahla katılaşan kalpler, küfürle, isyanla taşlaşan kalpler Allah'ı zikretmekten de mahrumdurlar. Böyle gafil insanlar şeytanın yarenleri, arkadaşlarıdır. Ve şeytanın yareni olan, gaflet içinde boğulan bir insan da imanın nurunu hissetmediği için, yaşamadığı için kalbinde, dilinden de iman ve hakikat cevherleri çıkmaz. Hazreti Musa kardeşi Harun'la Nil Nehri'nin kenarında buluşup kucaklaştılar. Hazreti Musa kardeşi Harun'a, "Haydi Firavun'a gidelim. Zira Allah ikimizi de bununla vazifelendirdi," dedi. Sonra ikisi birden Allahu Teala'ya şöyle niyazda bulundular. Dediler ki, "Rabbimiz, doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azıtmasından endişe ediyoruz." Allah Teala buyurdu, "Korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Haydi Firavun'a gidip deyin ki, gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder." Ancak Allah Teala bu tebliği yaparken de riayet edilmesi gereken üslubu şöyle bildirdi. "Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar." Çok kısaca bu ayetlerin hikmetlerine de işaret edip devam edelim. Gerek Hazreti Musa gerekse Harun aleyhisselam İsrailoğullarından olmaları sebebiyle Mısır'da 2. 3. derecedeki kötü muameleye tabi tutulan halktan olmaları sebebiyle, adeta köleleştirilmeleri sebebiyle Firavun'a karşı çekiniyorlardı. Hazreti Musa'nın geçmişte Mısırlı birisini öldürmesi de çekinmesinin bir sebebiydi. Belki de bütün bunların üstünde başka bir sebep vardı ki Firavun'a, "Ey Firavun, sen her ne kadar ilahlık iddia edecek kadar azgın olsan da senin de üstünde bir Rab var, sen onun kulusun," diyeceklerdi. Bu adeta kelle koltukta onun karşısına çıkmak demekti. Bu yüzden Hazreti Musa da Hazreti Harun da bu işin akıbetinden, başlarına gelecekten endişeliydiler. Bize kötü davranmasından, yani bizi öldürmesinden, cezalandırmasından korkuyoruz. Daha da azıtmasından korkuyoruz. Çünkü böyle bir meydan okuma, yani Allah'ın peygamberini katletme aslında Firavun'un daha da yoldan çıkması, daha büyük günahlara düşmesi demekti. Veya İsrailoğullarına olan zulmünü daha da arttırması demekti. Her iki halde de Firavun olduğundan daha azgınlaşmış olacaktı. Fakat Allahu Teala burada Hazreti Musa ile Hazreti Harun'a çok büyük bir destek vaadinde bulunuyor. "Siz korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim." Adeta hangi adımı atarsanız, hangi zorlukla karşılaşırsanız, "Ben bunları görüyorum, biliyorum, size söylenen her şeyi işitiyorum. Siz rahat olun, ben sizin yanınızdayım." Yani Allah Teala Hazreti Musa ve Harun'un şahsında tebliğ faaliyeti yapan herkese, "Siz doğru bildiğinizi gerektiği yerde, gerektiği şekilde söyleyin. Gerisini merak etmeyin. Ben hak sözün, hakikatin ifade edildiği yerde hakikat erlerinin yanındayım," buyuruyor. Fakat burada da bir ölçü veriyor. Diyor ki, "Ona yumuşak söz söyleyin." Demek ki tebliğde dikkat edilecek en önemli prensiplerden bir tanesi, itip kalkmadan, hakaret ve kötü söz söylemeden, yumuşakça, leyyin bir lisanla, kalbine tesir edecek letafette sözler söylemek. Çünkü aksi söz, ters söz, hakaret eden, küçümseyen, hikmetten mahrum olan her söz karşındaki insanın nefsini kabartır. Dolayısıyla iyilik yerine kötülüğe sebep olabilir. Bu yüzden de Allah Firavun'a giderken bile Hazreti Musa ile Harun'a ona karşı yumuşak söz söyleyin, leyyin bir lisanla ona hoş gelecek bir üslupla yaklaşın buyuruyor. Rabbim bu ayetlerden, bu dualardan, peygamberlerin bu maceralarından bizleri de hissedar eylesin. Bugünlük bu kadar. İnşallah gelecek programda yine kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.